Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 48.
Onları okuyun, bu sorunu ciddiyetle incelemişler. Levin ne Kaufman'ın ne Michelin'in kendisine öğretecek bir şey olduğuna inanıyordu. Bilmek istediğini biliyordu. Hatta Rusya'nın çok iyi toprağı, iyi işçileri olduğunu ve bazı durumlarda Svijazkilere giderken evine uğradığı köylünün çiftliğinde olduğu gibi bu işçilerin ve bu toprağın bol ürün vereceğini de fark etmişti. Oysa çoğu kez Avrupa'daki yöntemlerin kullanılmasıyla daha az verim elde edilmektedir. Bu durum kendiliğinden açıklanmış oluyordu. İşçilerin kendi yöntemlerince çalışmak istediklerini biliyordu. Yeni yöntemlere karşı koymaları da rastlantı değil, kafalarında iyice kök salmış alışkanlıklarının sonucuydu. Çok geniş bir alanı doldurup işleyen Rus halkının düşünüldüğünün tersine pek de kötü olmayan geleneksel yöntemlerle yetindiğini düşünüyordu. Levin bu olguları kuramsal olarak kitabında ve uygulamalar olarak işletmesinde kanıtlamaya kesin karar vermişti. 30. Eylül ayının sonunda artele ayrılmış topraklar üzerindeki ağaçlar kesildi. Ahırlar yapmak için kereste gerekiyordu. Tereyağı satılmış ve kazanç anlaşmaya uygun biçimde paylaştırılmıştı. İşletme iyi gidiyor, en azından Levin böyle düşünüyordu. Şimdi düşüncelerini kuramsal olarak sergilemeyi ve ekonomi politiği kökünden değiştirmeyi düşlediği, hatta onun yerine alabileceğini düşündüğü kitabını bitirmek istiyordu. Levin, halkın toprakla ilişkileri konusundaki yeni bir bilimin temellerini atmak istiyordu. Bunu yapması için bu konudaki girişimleri yerinde incelemek ve bunların yararsızlıklarını kanıtlamak amacıyla yurt dışına bir yolculuk yapmaktan başka çaresi kalmıyordu geriye. Levin yolculuğu için kendisine gereken parayı sağlayacak çavdar önünü bekliyordu yalnızca. Ama yağmurlar yağmaya başladı ve tarlalardaki patatesler, buğdaylar toplanamadı. Çavdar ürünüyle birlikte her iş askıya alındı. Yollar geçilmez durumdaydı. İki değirmeni sel götürmüştü ve hava gittikçe daha da kötüleşiyordu. Sonunda 30 Eylül'de güneş sabahtan göründü, havanın iyi olacağını belli etti. Levin kesin olarak gitme hazırlıklarına başladı. Çavdarı ambara koymalarını buyurdu. Kahyasını tüccara yolladı ve gitmeden önce gereken buyrukları vermek üzere çiftliğini denetledi. Akşam dolaşması bitince boynundan girerek çizmelerinin koncunu dolduran yağmurdan iliklerine dek ıslanmış olarak ama yine de canlı ve neşeli bir şekilde evin yolunu tuttu. Akşam hava iyice berbat olmuştu. Yağmur bir yanı ıslanmış atı hızla vuruyor, kulaklarını ve başını eğdiriyordu. Ama Levin karşılığının altında kendini çok rahat hissediyor, çevresine neşeyle bakıyordu. Kimi zaman yolun üzerinden akan çamurlu derecikleri, kimi zaman çıplak dallara asılıp kalmış su damlalarını, köprünün tahtaları üzerinde erimemiş duran dolu tanelerinin oluşturduğu beyaz lekeleri, çıplak ağaçların çevresinde kalın tabakalar halinde yığılı duran parlak yaprakları seyrediyordu. Çevredeki doğanın hüzünlü görünüşüne karşılık atın üzerinde mutlu hissediyordu kendini. Uzak köyden bir köylüyle konuşurken adamın bu yeni model işletmeye alışmaya başladığını gözlemlemişti. Levin'in kurulanmak için bir süre hanına girdiği yaşlı bir hancı ona yeni tasarılarını onayladığını belirtmiş, hatta hayvan alımı için kurulan ortaklığa girmeyi bile önermişti. Biraz direnmem gerekecek ama amacıma ulaşacağım kuşkusuz diye düşünüyordu Levin. Yapacak çok şey var. Aslında benim kişisel yapıtım değil de toplumun çıkarı söz konusu. Tarım işletmesi ve halkın genel durumu tümüyle değişmelidir. Yoksulluk yerini rahatlığa, düşmanlık uzlaşmaya, çıkar birliğine bırakmalıdır. Aslında bu savaşsız bir devrim ama tam bir devrim olmalıdır. Önce kasabamızın dar sınırları içinde kalarak yavaş yavaş her eyalete yayılacak, tüm Rusya'yı saracak, sonunda tüm dünyayı kaplayacak. Çünkü haklı bir düşünce verimsiz kalamaz. Ayrıca böyle bir amacın izleyicileri de olmalı. Bu işe girişen adamın önemsiz birisi, şu balayo kara kravatıyla gelen ve Bayan Şçerbatkin'i evlenmek istediği Kostya Levin olması fazla önemli değildir. Franklin de bütün zayıflıklarının farkındaydı. Kendine de fazla güveni yoktu. Ne önemi var? Belki onun da evinde gizlerini paylaştığı bir Agafya Mihailovna'sı vardı. Levin kafasından bu düşünceleri geçirirken evine gece döndü. Kahya tüccarın yanından dönmüş ve çavdar parasının bir bölümünü getirmişti. Hancı ile anlaşma yapılmıştı. Kahya yolda her yerde buğdayın hala tarlada olduğunu öğrenmişti. Böylece Levin'in tarlasındaki henüz kaldırılmamış 160 yığın buğday öteki tarlada bekleyenlerle karıştırıldığında önemli görünmüyordu. Levin yemekten sonra her zamanki gibi elinde bir kitapla oturdu. Okuma onu yapacağı yolculuğu düşünmeye zorladı. O anda kitabının kapsamını açıkça gözlerinin önüne getirebiliyordu. Bu düşünceleri yazmalı dedi kendi kendine birden. Daha önce gereksiz gibi düşündüğüm giriş bölümü için işime yarayacaktır bunlar. Çalışma masasına gitmek üzere yerinden kalktı. O ana dek ayaklarının dibinde yatmakta olan köpeği Laska gerindi, kalkarak nereye gitmesi gerektiğini sorar gibi efendisine baktı. Ama Levin yazmaya fırsat bulamadı. Yeni işe alınan köylüler onu bekliyorlardı. Levin onlarla konuşmak için hole çıktı. Ertesi günkü işler konusunda buyruklarını verdikten ve kendisiyle konuşacak olan köylülerle görüştükten sonra Lemin çalışma odasına gitti ve masasında oturup çalışmaya başladı. Laska masanın altına yattı. Elinde örgüsüyle Agafi Mihailovna her zamanki yerine oturdu. Konstantin Dimitrich bir süre yazdıktan sonra birden olağanüstü bir şiddetle Kitty'yi, önerisini ve son karşılaşmalarını anımsadı. Ayağa kalktı ve odada dolaşmaya başladı. "Böyle sıkılıp durmayın canım," dedi Agafi Mihailovna. "Neden burada kalıyorsunuz? Niyetlendiğiniz gibi yapın. Kaplıcalara gidin bir süre için." "Yarından sonra gideceğim," Agafya Mihailovna, "ama önce işlerimi bitirmem gerek." "Ne işiniz var ki? Köylülere yeterince vermediniz mi? Sizden söz ederlerken efendimiz kuşkusuz çardan nişan bekliyordur diyorlar. Şaşılacak şey. Neden köylüler için bunca tasalanıyorsunuz?" "Tasalandığım onlar değil. Benim durumum. Kendim için çalışıyorum." Agafya Mihailovna Levin'in tasarılarını ayrıntılarıyla önceden biliyordu. Levin sık sık ona düşüncelerinden söz ediyor, tartışıyordu. İyi yürekli kadıncağız efendisinin düşüncelerine katılmazdı her zaman. Ama bu kez Levin'in söylediklerini başka türlü anladı. "Evet, haklısınız. İnsanın her şeyden önce kendi canını düşünmesi gerekir," dedi içini çekerek. "Şu kara cahili Parfen Denisiç'e bakın. Ama bakın, rahatça öldü. Tanrı herkese böyle ölüm nasip etsin. Geçenlerde ölen bir köylüden söz ediyordu. Günahları çıkarıldı, duaları okundu," diye sürdürdü. "Ondan söz etmiyorum ben," dedi Levin sözünü keserek. "Kendi çıkarım için çalıştığımı söylemek istiyorum. Bana göre en yararlı şey köylünün daha iyi çalışmasıdır. Elinizden bir şey gelmez. Köylü tembelse her zaman kötü çalışır. Vicdanı olan namuslu, namuslu işini yapar. Olmayana da bir şey yapamazsınız." "Ama yine de Ivan'ın hayvanlara daha iyi baktığını söylemiyor musunuz?" "Bir tek şey söyleyebilirim ben," dedi Agafya Mihailovna. Uzun uzun düşündükten sonra bu sonuca vardığını anlaşılıyordu. "O da evlenmeniz gerektiğidir." Levin bir dakika önceki düşündükleriyle aynı olan kadının bu gözlemi gururunu incitmiş ve üzmüştü. Kaşlarını çattı, karşılık vermeden yeniden masasına oturdu ve kitabı üzerine düşünmeye başladı. Yalnızca ara sıra Agafya Mihailovna'nın şişlerinin sesini duyuyordu. O zaman aynı düşünceler aklına geliyor ve yeniden kaşlarını çatıyordu. Saat 9'a doğru bir çan sesi ve çamurlu yolda bir araba sesi duyuldu. "Arkadaşlarınız geliyor işte. En azından sıkılmazsınız artık," dedi Agafya Mihailovna. Ayağa kalkıp kapıya doğru gitti. Ama Levin ondan önce davrandı. Çalışması ilerlemiyordu artık. Bu değişiklik çok sevindirmişti onu. 31. Levin merdivenin yarısında sofadan çok iyi tanıdığı hafif bir öksürük sesi duydu. Ama kendi ayak sesleri açıkça duymasına engel olduğundan yanıldığını sandı. Birkaç saniye sonra uzun ve kemikli bir silüet fark etti. Bunu tanımaması olanaksızdı. Ama hala yanılmış olabileceğini, kürkünü çıkarmakta ve öksürmekte olan bu uzun boylu adamın ağabeyi Nikolay olmadığını sandı. Ağabeyine duyduğu sevgiye karşılık onun varlığı Levin'e her zaman çok dayanılmaz geliyordu. O anda aklına doluşu veren düşünceleri ve Agafya Mihailovna'nın sözleri aklına öylesine karmakarışık etmişti ki ağabeyiyle karşılaşması ona özellikle zor geliyordu. Hiç olmazsa içindeki sıkıntıyı giderebileceğini umduğu neşeli, sağlıklı bir yabancı yerine içini çok iyi bilen, en içten duygularını açığa vurmaya, en gizli düşüncelerini söyletmeye zorlayacak olan kardeşiyle konuşmak zorunda kalacaktı. Bunu da hiç istemiyordu. Bu kötü duyguları yüzünden kendine kızarak giriş holüne indi. Ağabeyinin yanına gelir gelmez düş kırıklığı yerine acıma duygusuna bırakıvermişti. Nikolay'ın zayıflığı ve hastalıklı görünüşü eskiden de korkunçtu. Şimdi ise daha da kötüleşmişti. Zavallı adam bir deri bir kemik kalmıştı. Nikolay holde ayakta duruyor, kaş kolunu çözmek için zayıf uzun kollarını sallarken garip ve acıklı bir şekilde gülümsüyordu. Bu yumuşak ve her şeye razı olan gülümsemeyi görünce Levin heyecandan boğazının düğümlendiğini hissetti. "İşte sana geldim," dedi Nikolay boğuk bir sesle. Bakışlarını kardeşinin yüzünden ayırmamıştı. "Uzun zamandır gelmek istiyordum ama hastaydım. Şimdi iyiyim," dedi. Sakalını uzun, etsiz eliyle sıvazladı. "Evet evet," dedi Levin. Kardeşini kucaklarken vücudunun kuruluğunu dudaklarıyla hissettiği ve garip bir pırıltıyla yanan iri gözlerini yakından gördüğü zaman korkusu daha da arttı. Konstantin Levin birkaç hafta önce ağabeyine bir mektup yazarak aralarında paylaşılmamış küçük bir toprak parçasını sattığını ve payına düşen 2000 ruble kadar parayı ona vereceğini bildirmişti. Nikolay bu parayı almaya geliyordu. Ama özellikle de çocukluk yıllarının geçtiği yerleri yeniden görmek ve eski zaman kahramanları gibi gelecekteki çalışmaları için gerekli gücü toplamak üzere doğduğu toprağa ayak basmak istiyordu. Çok kamburlaşmış olmasına ve aşırı zayıflığı, uzun boyunu iyice ortaya çıkarmasına karşılık hareketleri eski canlılığını ve inceliğini koruyordu. Levin onu çalışma odasına götürdü. Nikolay önceki alışkanlıklarının tersine sel saçlarını taradı ve gülümseyerek odalarına çıktı. Levin'in çocukluğunda anımsadığı gibi ağabeyi evde neşeli ve sevecendi. Sergei Ivanoviç'ten bile öfkeye kapılmadan söz ediyordu. Agafya Mihailovna ile şakalaştı ve ondan eski hizmetçilerle ilgili haberler aldı. Parfen Deniz için ölüm haberi onu kötü biçimde etkilemiş görünüyordu. Yüzünde korkulu bir anlam belirdi ama hemen kendini toparladı. Zaten yaşlıydı dedi. Konuşmayı değiştirerek ekledi. Yanında bir iki ay kalacağım, daha sonra Moskova'ya gideceğim. Miyakov bana bir iş için söz verdi. Devlet memuru olacağım. Bundan sonra yaşantımı yepyeni bir biçimde düzenlemek istiyorum dedi. Ha bu arada o kadını başımdan attım. Maria Nikolaevna'yı mı? Nasıl? Neden? Gerçekten kötü bir kadındı o. Çok üzdü beni. Daha fazla konuşmadı. Gerçeği söyleyemezdi. Kendisine çok açık çay getirdiği ve çok hastaymış gibi davrandığı için kovmuştu Maria Nikolaevna'yı. Kısacası yaşantımı baştan sona değiştirmeye niyetliyim. Saçmalıklar yaptığımın farkındayım. Ama kim yapmadı sanki? Aslında servetin önemi yok fazla. Buna üzülmüyorum. En önemlisi sağlıklı olmak. Tanrı'ya şükür benim sağlığım iyice düzeliyor. Levin ağabeyini dinliyor ama ne yanıt vereceğini bilemiyordu. Bu durum Nikolay'ın gözünden kaçmamıştı. Ona işiyle ilgili sorular sormaya başladı. Levin bu fırsatı sevinçle yakaladı. Kendisinden söz etmeye başladı. Hiç sıkıntıya düşmeden ağabeyine tasarılarından ve onları nasıl gerçekleştirmeyi düşündüğünden söz etti. Nikolay dalgın dalgın dinliyordu. Bu iki adam birbirlerine öylesine yakın duruyorlardı ki en ufak bir hareket, seslerindeki en küçük bir değişiklik sözlerle anlatabileceklerinden daha çoğunu söylüyordu. Şu anda ikisinin de aklına aynı düşünce, hastalık ve Nikola'nın yanında öleceği kurcalıyordu ve yalnız bu düşünce ötekilere üstün geliyordu. Oysa ne biri ne de öteki bundan söz etmeye cesaret edemiyordu. Bu yüzden de konuşmaları gerçek düşüncelerini hiç yansıtmıyordu. Levin akşamın bittiğini ve yatma saatinin geldiğini hiç bu kadar sevinmemişti. Hiçbir zaman, hiçbir yabancıyla, hiçbir resmi görüşmede o akşamki kadar doğallıktan uzak ve yapmacıklı davranmamıştı. Bu durumun bilincinde olmak bir yandan onu çok üzüyor ama daha da yapmacıklı davranmaktan alıkoymuyordu. Mezarın eşiğine gelmiş bu kardeşi görünce büyük bir acı duyarken onun gelecekle ilgili görüşlerini, tasarılarını dinlemesi ve tartışması gerekiyordu. Ev nemli olduğundan ve ısıtılmış oda bulunmadığından Levin odasını ağabeyiyle paylaştı, paravanın arkasına yatırdı onu. Nikolay yatağa girdi ama iyi uyuyamadı. Hastalar gibi yatakta dönüyor, öksürüyor, durmadan bir şeyler mırıldanıyordu. Kimi zaman derin soluk alıyor, ah tanrım diye bağırıyordu. Sonra balgamı soluğunu kesince öfkeyle kör şeytan diye homurdanıyordu. Levin uzun süre uyuyamadı. Ağabeyini dinliyor, aklına binlerce düşünce geliyor ama tümü de onu ölüme götürüyordu. Ölüm. Her şeyin kaçınılmaz sonu. Bu hayal acımasız gücüyle ilk kez Levin'in gözlerinin önüne geliyordu. Oysa ölüm burada, zaman zaman tanrı ile şeytanı anımsayarak uykusunda inleyen ağabeyinin başında çöreklenmişti. Ölüm şimdiye dek sandığından daha yakındı Levin'e. İçindeydi, bunu hissediyordu. Bugün onu almıyorsa kuşkusuz yarın, belki de yalnızca 30 yıl sonra alacak. Ama zamanın ne önemi vardı? Bu kaçınılmaz ölüm neydi? Bunu bilmediği gibi hiç düşünmemişti. Hiçbir zaman bu düşünceye karşıdan bakma yürekliliğini de gösterememişti. Çalışıyorum diye düşünüyordu Levin. Bir amacım var ama her şeyin bir sonu olduğunu, en yüce amacın ölüm olduğunu unutuyorum. Yatağının içinde karanlıkta çömelmiş, bacaklarını bükmüş, kollarını dizlerine dolamıştı ve daha iyi düşünebilmek için soluğunu tutuyordu. Ama düşünceleri yoğunlaştıkça yaşam kavramında küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmış olduğunu açıkça görüyordu. Kaçınılmaz olarak her şeye son veren ölüm. Öyleyse her şey boştu. Korkunç bir şeydi bu ama öyleydi. Ama yaşıyorum henüz. Şimdi ne yapmalıyım diye düşündü umutsuzca. Mumu yaktı, gürültü etimden kalktı ve aynaya yaklaştı. Yüzünü ve saçlarını inceledi. Şakaklarında ak saçlar vardı. Levin ağzını açtı. Gerideki dişleri çürümeye başlıyordu. Kaslı kollarına baktı. Çok güçlü olduklarını gördü. Ama kalan bir parça ciğeriyle birkaç adım ilerideki soluk alan Nikolenka'nın güçlü bir bedeni yoktu. Levin birden çocukluğunu anımsadı. Birlikte yatıyorlardı. Birbirlerine yastık atmak ve kahkahalarla gülmek için Fyodor Bogdanovich'in dışarı çıkmasını beklerlerdi. Fyodor'un döneceği korkusu bile bu taşkınlığı durduramazdı. Peki şimdi ne olduk? Delik ve çökmüş ciğeriyle o, kuşkularım ve gelecek hakkındaki bilgisizliğimle ben. Ah, ah kör şeytan, orada ne yapıyorsun ya, neden uyumuyorsun diye sordu Nikolay. Bilmem, uyku tutmuyor. Bense çok iyi uyudum, artık terlemiyorum, gömleğimi yoklasana kuruyum. Levin gömleği elledi, sonra paravanın arkasına gidip mumu söndürdü. Ama daha uzun süre uyuyamadı. Yaşam sorunu çözülür gibi olduğu bir anda karşısında çözümlenemez bir sorun daha çıkıyordu. Ölüm sorunu. Ölüyor o. Baharda ölecek. Onu avutmak için ne yapabilirim? Ne diyebilirim ona? Ben ne biliyorum ki? Ölmek gerekeceğini kendim de unutmadım mı sanki?
Ayrım sonu.